Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, Gönül Sohbetleri programımız ilk haftasını geride bıraktığımız 2016 yılında da devam edecek. Yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dinleyicilerimiz, biraz önce ifade ettiğimiz gibi Gönül Sohbetleri programımız ilk haftasını geride bıraktığımız 2016 yılında da sizlerle birlikte olacak. Yalnız programın formatında ufak tefek de olsa bazı değişiklikler yapıldı. Amaç daha fazla dinleyici ulaşmak, güzel yurt Anadolu'nun nefesini daha geniş kitleye, daha uzak diyarlara taşımak. Yüce dinimiz İslam'ın insanın dünya ve ahiret için sunduğu şifa, manevi bir ilaç gibi gördüğümüz değerlerini sizlerle paylaşmak, sizlerle hemhal olmak, sohbet etmek, muhabbet etmek. İşte amacımız bu. Dileriz, ulaşırız bütün bu amaçlarımıza. Kim bilir, belki daha fazlasına ulaşır, daha fazlasını başarırız Allah'ın izniyle. Bunu da gönülden diliyoruz. Tabii dilerseniz siz de bize Doktor İlham Ayrancı Gönül Sohbetleri Facebook adresinden ve +90 312 463 34 18 ve yine yurt dışından arayacaklar için telefon numaralarımızın başına +0 ve +90 ekleyerek, tabii onlar biliyor ama biz gene de tekrar ediyoruz, hatırlatıyoruz, 312 463 34 21, 463 34 18, 463-34-21 telefon numaralarından bize erişebilir, sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bunu bekliyoruz. Bir de elektronik posta adresimizi hatırlatalım not almak isteyenler için. gonulsohbetleri@trt.net.tr adresine isteklerinizi, dileklerinizi, sorularınızı bize bu adresten yazabilirsiniz. Programımız hakkında geniş bilgi verdik, ekibimizi tanıttık ve sözlerimize son vermeden 2016 yılının bu ilk programında yeni yılın şahsımız, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını da dileyelim Yüce Rabbimizden ve bereket ve şifa niyazı, duası ve dileğiyle programımıza Kur'an dinleyerek başlayalım dilerseniz. Bugün Ali Tel hocamız, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmamı Ali Tel hocamız Ankebut suresi 41 ila 45. ayetleri arasını okuyacak ve Kur'an tilavetinden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni yılın ilk programına başlarken bir daha hatırlatmak istiyorum telefon numaralarımızı 312-463-3419 463-3421 numaralı telefonlardan sorularınızı, cevaplarınızı, katkılarınızı bekliyoruz. Programımızda bu sene daha farklı konulara değinmek, daha önemlisi sizin sorularınızın cevaplarına daha fazla yer vermek istiyoruz. Onun için bu konuda daha hassas davranmaya çalışıyoruz. Tabii farklı konulara yer vereceğimizi söylesek de sonuç olarak bu program din eksenli bir program. Yer vereceğimiz konular da tabii olarak yüce dinimiz İslam'ın değerleri hakkında olacak. Bu yılın ilk programında ise ben dini içerikli bir programda din konusuna açıklık getirmek, din nedir sorusunun cevabını sunarak başlamak istiyorum izninizle. Değerli dostlarımız, din akıl sahiplerini kendi arzularıyla hayırlara sevk eden ilahi bir düzendir. Allah tarafından konulmuş ve insanları Allah'a ulaştıran bir yoldur din. Burada akıl sahipleri ve kendi arzularıyla ifadelerine özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Çünkü dinimize göre akıl sahibi olmayanın dini anlamda sorumluluğu da yoktur. Dini de yoktur, dini anlamda sorumluluğu da yoktur. Akıl sahibi olmayanların. Dil öyle bir şeydir ki, din öyle bir şeydir ki değerli dostlar, dünya kurulalıdan beri dinsiz bir toplum gelmemiş. Dinsiz bir dönem hiç olmamış şu alemde. Hatta güzel bir nükte yapılır. Düşmeye başlayan uçakta ateist olmaz denir. Düşmeye başlayan uçakta ateist olmaz. Böyle denir. Güzel bir nüktedir. Çünkü insan hep bir şeye inanma, bağlanma, bir yerlerden yardım isteme ihtiyacını hisseder. Özellikle zor anında. Dolayısıyla hak veya batıl ama sonuçta manevi olarak adlandırdığımız hep yüce bir güce inanmış insan her zaman her devirde. Dolayısıyla din olgusu ilk insandan beri var ola gelmiş. Yüce Allah hak dinin ilkelerini ilk insan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün insanlara vahiy yoluyla bildirmiş. Biz şu anda ifade ettiğimiz din kavramıyla İslam'ı, İslam ile 610 yılında başlayıp 23 yıl süreyle Hazreti Peygamber'e vahyedilen Kur'an'ın tamamını ve Hazreti Peygamber'in sözlerini, yaşam biçimini ve onaylarını yani Kur'an hükümleriyle bir bütün olarak Hazreti Peygamber'in sünnetini kastederiz din derken. Din neden, nedir sorusunu bir daha cevaplamamız gerekirse deriz ki din insanın yaratıcı ile diğer varlıklarla olan ilişkilerini düzenleyen, insan hayatına yön veren kurallar bütünü değerli dostlar. Din bir yönüyle ibadet, bir yönüyle ahlak, bir yönüyle toplumsal hayatın maddi ve manevi tüm cephelerini hedef alan değerler sistemi. Dolayısıyla din hayatın bütün yönlerini içine almaktadır. Hayatın bütün yönlerini içine alır din. Buradaki ince nokta dinin nihai hedefinin insana her türlü tutum ve davranışta Allah'ın rızasını kazandırmayı hedeflemesidir. Demek ki dinin hedefi insanı Allah'ın rızasına erdirmektir. Peki din ve ahlak arasında bağ konusunda neler söyleyebiliriz? Bu çok önemli bir konu. Çevremizdeki insanların din algısına baktığımızda birincisi dini sadece bir ibadetler manzumesi olarak meseleye yaklaşıyor. Altını çizerek ifade edelim ki bu temelde doğru bir yaklaşımdır ancak eksik bir yaklaşımdır. Diğer yaklaşım tarzı ise ibadetleri göz ardı ederek dine salt ahlak olarak yaklaşanların bakış açısı. Oysa dini ibadetsiz düşünebilmemiz mümkün değil. İbadetsiz din olmaz. Bununla birlikte dinin yapılmasını istediği pek çok hususa baktığımızda bunların ya doğrudan kişiyi ahlaklı bir birey haline gelmesini sağlamaya yönelik olduğunu görürüz ya da sonuçları itibariyle kişiyi ahlaklı kılmaya yönelttiğine şahit oluruz. İşte bu noktada asla aklımızdan çıkarmamamız gereken husus şudur. Allah Resulü, Peygamberimiz iman ile ameli birbirinden ayırmadığı gibi iman ile ahlakı da birbiriyle iç içe götürmüştür. Hatta Efendimiz ahlakı dinin kabı olarak tanımlamıştır. İslam'ın amacı insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu etmek, kurtuluşa erdirmektir. Dedikten sonra dilerseniz sizleri rahatlatmak için bir ilahi arası verelim. İlahi arası verelim ve grup Yeni Çağ ya hay desin ve ilahi arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Gece kanatlandım, yükseldim. semalara. Anladım ve gördüm ki her şeyde tek bir imza. Ya hay, ya hay. Göz kırpan yıldızlar anlatırlar. Her gece fısıldarlar durmaksızın, sadece iki hece. Göz kırpan yıldızlar anlatırlar. Her gece fısıldarlar durmaksızın, sadece iki hece. Ya hay. Her gece fısıldarlar durmaksızın, sadece iki hece. Göz kırpan yıldızlar anlatırlar. Her gece fısıldarlar durmaksızın, sadece iki hece. Ya hay.
Facebook, Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızda dinin hangi anlama geldiğini yaparak tanımlamaya çalıştık. İslam'ın amacının insanı hem dünyada hem de ahirette mutlu etmek, kurtuluşa erdirmek olduğunu söyledik. Rabbim bu dinin yolundan bizi mahrum etmesin inşallah. Bu konuda özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. İslam'ı anlamaya çalışırken şu husus asla akıldan çıkarılmamalı, unutulmamalı. Bilmeliyiz ki Allah bir şeyi emretmişse bir sebebi, bir hikmeti vardır. Allah bir şeyi emretmişse sebebi, hikmeti vardır da onun için emretmiştir. Yapılması istenilen şeyin insanlığa, dünyaya, hatta alemlere, evet kainata bir faydası vardır da Allah Teala onun için emretmiştir. Niçin Allah şunları emretmiştir? Faydası vardır, hikmeti vardır da onun için emretmiştir. Onun için yapılmasını emir buyurmuştur Allah Teala. Bu bütün emirler, bütün farzlar, bütün ibadetler için böyledir. Bunun tersini düşünelim. O da yasaklarla ilgili, dindeki haramlarla ilgili. Allah Teala'nın bütün yasakları değerli dinleyicilerimiz. Yani bütün haramlar kötüdür, necistir, zararlıdır, pistir. Bu insan için böyledir, insanlar arası ilişkiler açısından böyledir. İnsanın bünyesiyle ilgili birlikte evet psikolojisi için de böyledir. Zararlı olduğu için, kötü olduğu için Allah tarafından yasaklanmıştır. Tekrar etmemiz gerekirse dinde yasaklanan şeyler de emredilen şeyler de hepsinin bir hikmeti vardır. Dinde yapılması istenilen gerekli olduğu için emredilmiş ve yasaklanılan şeyler de kötü olduğu için yasaklanmıştır. Ne var ki biz bu hikmeti, bu inceliği, bu güzelliği, bu özelliği insanımıza, insanlığa layıkı veç ile olması gerektiği gibi maalesef anlatamıyoruz. Bu isterseniz bunu bir itiraf olarak da kabul edebilirsiniz ama anlatmamız gerekiyor. Bu bilinçte olduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi program konumuzla ilgili bir kıssadan hisse dinleyelim ve kıssadan hissemizden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de putlara tapmayan, Allah'ın birliğine inanan, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan ve kendilerine Hanif denilen az sayıda insan vardı. Zeyd bin Amr da bunlardan birisiydi. Onun tek ilah inancına ulaşması zorlu bir çabanın sonucunda gerçekleşmişti. Mekke'deki şirk ortamından bunalan Zeyd, hak dini bulmak amacıyla çıktığı yolda karşılaştığı Yahudi bilgine ''Belki sizin dininize girerim'' diyerek dinlerini sorunca Yahudi alim ''Sen Allah'ın gazabından nasibini almadıkça bizim dinimize giremezsin'' demişti Zeyd'e. O da ''Ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Allah'ın gazabını asla yüklenmem'' diye karşılık vermiş ve Yahudi alimden kendisine başka bir din göstermesini istemişti. O da ''Benim bildiğim bir Hanif dini var. O İbrahim dinidir. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi.'' cevabını vermişti. Zeyd onun yanından ayrılarak arayışına devam ederken Hristiyan bir bilginle karşılaşmış ve ondan da aynı cevapları almıştı. Bütün bu olanlardan sonra Zeyd ellerini açarak ''Allah'ım ben seni şahit tutuyorum.'' ''Ben İbrahim'in dini üzereyim.'' diye dua etmişti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed kendisine henüz peygamberlik görevi verilmeden önce konumuzun kahramanı Zeyd bin Amr'la Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bu birliktelik esnasında Kureyşliler tarafından kendilerine etle yapılmış bir yemek ikram edilince, Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçınınca Zeyd de yememiş ve ''Ben sizin putlarınız adına kestiğiniz hayvanların etini yemem, ben sadece Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etini yerim.'' demişti. Zeyd, Hicaz diyarına vahiy inmeden 5 sene önce putperestliği terk etmiş, ancak İslam gelmeden önce de vefat etmişti. Bu kişi cennetle müjdelenen sahabi Said bin Zeyd'in babasıydı. Hazreti Muhammed onun hakkında ''O ahirette tek bir ümmet olarak diriltilecektir.'' buyurmuştu. Ne mutlu Zeyd'e, ne mutlu hak yolun yolcularına. Thank you.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, İslam dini özü itibariyle kolay bir dindir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bize tavsiyesi kolaylık prensibidir. Özü itibariyle kolay olan İslam dini sadece soyut itikad esaslarına, teorik kabuller manzumesine indirgenebilecek bir din de değil elbette. Elbette bunu söylemek istemiyoruz. Çünkü İslam'ın ayrılmaz bir parçası ibadet alanı. Hazreti Peygamber'in namaz dinin direğidir. Es-salatu imadud din demesi boşuna değil. Ancak bu davranışların ilahi makamda hüsnü kabul görmesi ancak içten ve samimi duygularla sergilenmesiyle mümkün. Peygamber Efendimiz dinin ahlaki özüne kayıtsız kaldığı da elbette düşünülemez. Bu ahlaki özü ifade eden hadislerden bize Yemenli Temim Eddari tarafından aktarılmıştır. Temim, Madarul İslam, Medarul İslam olarak adlandırılan yani İslam dininin ayırıcı özelliklerini dile getiren dört hadisten birini bizlere şöyle naklediyor. Bu hadis Buhari'nin sahihinde konu başlığı olarak yer alan din samimiyettir. Din samimi olmaktır. Ettiğinin nasiha, din samimi olmaktır şeklinde Türkçe'ye çevrilecek, birilecek olan bir hadis-i şerif. Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır din diyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis İslam'ın ayırıcı özelliklerini ifade eden ameller niyetlere göredir. İnnemel amalu binniyat. Kişinin malayani yani gereksiz, boş, faydasız şeyleri terk etmesi güzel Müslüman olduğunu gösterir. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe mümin olamaz, iyi bir mümin olamaz. Sizden biri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iyi bir mümin olamaz şeklindeki diğer üç hadisle birlikte İslam dininin imana dayanan ahlak özünü temsil etmektedir. Bu özün içinde lüzumsuz ve faydasız şeylere itibar etmeyerek insanların salah ve felahı için çalışmak, Müslüman kardeşini karşılıksız sevmek var. Dinin talep ettiği ahlaki tutum ve davranışların anlamlı olabilmesi için o davranışların samimi bir biçimde yerine getirilmesiyle mümkün. Allah Resulü din samimiyettir dediğinde sahabe-i kiram soruyor. Kimin için, kime karşı? Ve Peygamber Efendimiz bütün insanlara karşı olduğunu bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla dini ele aldığımız bu programda son kelamsa dediğinde şunu ifade etmek isterim sizlere. Manevi açmazdan kurtulmak isteyen insanın sığınacağı yegane barınak, insanın temiz fıtratını temsil eden dindir. Bir din adamı sıfatıyla söylüyorum bunu. Dinin müşfik, şefkatli özüdür. Çünkü Peygamber Efendimiz, çünkü Rabbimiz Kur'an'da Ra'd suresi 28. ayetinde Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Kalpler ancak onu anmakla, ona bağlanmakla felah bulur, kurtuluşa erer buyurmaktadır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru yaklaşırken sizden gelen soruları da cevaplamak istiyorum programımızda. Bir dinleyicimiz umre ve hac görevlerini yaparken belli duaları okumanın hükmü nedir hocam diye soruyor. Umre mevsimi açıldı biliyorsunuz. Her gün uçaklar kalkıyor elhamdülillah ülkemizde. Rabbim gitmek isteyen herkese nasip etsin. Sağlık, afiyet içerisinde de dönmeyi nasip etsin. Umre ve hac görevlerini yaparken belli duaları okumanın hükmü nedir hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, umre ve hac yaparken Kur'an-ı Kerim'de geçen veya Hazreti Peygamber ile sahabeden rivayet edilen duaları okumak yerinde ve daha uygun olsa da bu duaları aynen okumak zorunlu değildir. Aynen okumak zorunlu değildir. Arzu edenler bu dualardan yararlanabilecekleri gibi önceden bildiği veya devam etmekte oldukları duaları okuyabilirler. İçlerinden gelen duayı istedikleri şekilde edebilirler. Dediğimiz gibi Kur'an ayetleriyle bize bildirilen Peygamber Efendimizin dualarını tekrar etmek elbette güzeldir. Ancak kişiler bu şart değildir. Güzeldir ancak şart değildir. İnsanlar kendi içlerinden gelen duayı istedikleri şekilde okuyabilir, istediği şekilde edebilirler. Arapça okumayı bilmediği için kitaplarda yer alan duaları telaffuz edemeyen veya telaffuzda güçlük çekenler okumak istedikleri duanın Türkçesini de elbette okuyabilirler. Esasen kişinin yüce yaratıcıya gönlünü açıp yakarmasında en güzel yol kişinin yüce yaratıcıya gönlünü açıp yakarmasında en güzel yol içinden geldiği gibi dua etmektir. Ben bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Önemli olan kişinin içinden geldiği gibi dua etmesidir. Bir dinleyicimiz de nazarın hakikati var mıdır hocam? Nazardan nasıl korunulur diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, nazarın mahiyeti, nasıllığı, nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirdikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte nazardan Allah'a sığının çünkü nazar yani göz değmesi haktır. El-aynu hakkun. İbn-i Mace'de geçer bu hadis-i şerif. Nazar haktır. Nazarın hakikati vardır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nazar değmesine karşı Ayet-el Kürsi ile İhlas yani Kul Huvallahu Ahad ve Muavizteyn, Felak ve Nas surelerini okuduğu, ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği, bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teala'ya dua edip yakardığı rivayet edilmektedir. Demek ki Ayet-el Kürsi'yi okuyor Peygamber Efendimiz. Kul Huvallahu Ahad diye bildiğimiz İhlas suresini okuyor. Muavizeteyn surelerini yani Felak ve Nas surelerini okuyor. Ayrıca da Allah Teala'ya dua ediyor. Bunların yanında değerli dinleyicilerimiz nazara karşı başka dualar da okunabilir. Peygamber Efendimiz kim hoşuna giden bir şey görür de maşallah la kuvvete illa billah Allah'ın dediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur derse ona hiçbir şey zarar vermez buyurmuştur. Bizim kültürümüzdeki maşallah yazıları işte Peygamber Efendimiz bu tavsiyesinin bir yansıması olsa gerektir diye düşünüyorum. Nazara maruz kalan bir kişi çare olarak Peygamber Efendimizin önerdiği korunma yöntemleriyle yetinmeli. Cahil, cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmemeli. Kendisine nazar değdiğini sanan ruhsal problemli insanların doktor veya psikiyatri uzmanına müracaat etmeleri uygun olur. Özellikle ruhsal problemli kimselere bizim önerimiz dualarla birlikte, surelerle birlikte, ayetlerle birlikte bizim önerimiz budur. Bir başka dinleyicimizin sorusuna daha cevap verelim. Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir hocam diye soruyor. Güncel bir soru. Hakikaten de herkesi ilgilendirebilecek bir soru. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz nazar değmesine karşı Ayet-el Kürsi, İhlas ve Muvizite'yini, Felak, Nas surelerini okuduğu, ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği, bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teala'ya yakardığı biliniyor. Nazar konusunda Hazreti Peygamber'in değerli dinleyicilerimiz tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir, doğru değildir. Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Peygamber Efendimizin öğrettiği dualar yapmak uygun olur. Yapılması gereken budur. Bu çerçevede Felak ve Nas surelerini özellikle ifade etmek istiyorum. Kul e'udu bi rabbil felak ve kul e'udu bi rabbin nas. Bunların yanında Peygamber Efendimizin torunlarına yaptığı şu duada okunabilir. Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Son bir soruya daha bakalım. Hocam, Allah'ın izniyle şifa bulmak ve kötülüklerden korunmak amacıyla rukye caiz midir diye soruyor bir başka dinleyicimiz. Rukye ne demek hocam diyeceksiniz. Soruyu dinleyicimiz bu şekilde soruyor. Rukye, hastalık ve kötülüklerden korunmak ve kurtulmak amacıyla Kur'an okuyup dua okuyup üflemeye deniyor. Kur'an okuyup dua okuyup üflemeye rukye deniyor. Caiz midir diye soruyor dinleyicimiz. Bazı İslam alimleri rukyenin caiz olmadığı görüşündeyse de alimlerin çoğunluğu şirke ve istismara götürmemek şartıyla fayda ve zararın rukyeden değil Allah'tan olduğuna inanılarak yapılan rukyede bir sakınca bulunmadığını belirtmektedirler değerli dinleyicilerimiz. Yani hastalık ve kötülüklerden korunmak ve kurtulmak amacıyla Kur'an ve dua okuyup üflenebilir. Niçin böyle söylüyoruz? Böyle söylüyoruz. Yani hastalık ve kötülüklerden korunmak ve kurtulmak amacıyla Kur'an ve dua okuyup üflenebilir diyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber hem kendisine hem ziyaret ettiği bazı hastalara okuyup üflemiş. Bazen de Hazreti Ayşe ona okuyup üflemiş ve eliyle meshetmiştir. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin için şeytandan, zehirli haşerattan, kem gözlerden korunmalar için dua etmiş. Nazara, yılan, akrep sokmasına karşı rukye yapılmasına da izin vermiştir Peygamber Efendimiz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hastalar için ey sıkıntıları gideren Allah'ım şifa ver. Ey Şafi, senden başka şifa veren yok. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver diye dua ettiği bilinmektedir değerli dinleyicilerimiz. Konuyla ilgili rivayetler değerlendirildiğinde Allah'ın izniyle şifa bulmak ve kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rukyeler caizdir. Hastalık ve kötülüklerden korunmak ve kurtulmak amacıyla Kur'an okuyup dua edilip üflenebilir. Bunu söylemek istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz Bir Gönül Sohbetleri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.